Ayrım 52.
Tabii eğiliminiz sebebiyle mutlaka kahramanlık ve yiğitlik kitapları okumak isterseniz de kutsal kitaptan hakimleri okuyun. Orada muazzam doğrular ve cesurca oldukları kadar gerçekte olan kahramanlıklar bulacaksınız. Lusitania'nın Viriatus'u vardı, Roma'nın Sezar'ı, Kartaca'nın Hannibal'i, Yunanistan'ın İskender'i, Kastilya'nın Kont Fernan Gonzales'i, Valencia'nın Sid'i, Endülüs'ün Gonzalo Fernandez'i, Estremadura'nın Diego Garcia de Paredes'i, Jerez'in Garci Perez de Vargas'ı, Toledo'nun Garcilaso'su, Sevilla'nın Don Manuel de Leon'u. Bunların yiğitliklerini okumak, en parlak dehaları bile eğlendirebilir, eğitebilir, haz verebilir, şaşırtabilir. Sevgili Senyor Don Quixote, işte zat-ı âlinizin keskin zekasına bunları okumak yakışır. Bunları okuyarak tarih konusunda uzman, fazilete aşık, iyilikte bilgili, terbiyede gelişmiş, düşüncesiz olmadan cesur, korkusuzca cüretkar olabilirsiniz. Bütün bunlar hem Tanrı'ya şükran, hem zat-ı âlinizin yararına olur. Hem de öğrendiğime göre doğum yeriniz, memleketiniz olan La Mancha'nın ününe ün katar. Don Quixote heyet üyesinin sözlerini büyük bir dikkatle dinledi. Bitirdiğini görünce uzun bir süre baktıktan sonra dedi ki, "Bana öyle geliyor ki sayın beyefendi, zat-ı âliniz bu konuşmanızla beni dünyada gezgin şövalyeler olmadığına, bütün şövalye kitaplarının sahte, yalan, zararlı ve toplum için yararsız olduğuna, benim de onları okumakla kötü ettiğime, inanmakla daha da kötü ettiğime, bu kitaplarda öğretilen son derece çetin gezgin şövalyelik mesleğini icra etmeye koyularak onları taklit etmekle de en kötüsünü yaptığıma inandırmak istediniz. Dünyada ne Galyalı, ne Yunanlı Amadislerin, ne de kitapları dolduran bütün diğer şövalyelerin olmadığını iddia ettiniz. Heyet üyesi bu sırada, hepsi harfiyen zat-ı âlinizin dediği gibi dedi. Don Quixote şöyle devam etti. Zat-ı âliniz ayrıca bu kitapların bana çok zararı dokunduğunu, aklımı bulandırıp kafese tıktığını, bunu düzeltmemin başka kitaplar daha gerçek, daha çok haz verecek, eğitecek şeyler okumamın daha iyi olacağını da söylediniz. Evet doğru dedi heyet üyesi. Bana sorarsanız dedi Don Quixote, aklı başında olmayan, büyülenmiş olan zat-ı âliniz. Çünkü bütün dünyada kabul görmüş, gerçek olarak bilinen bir şeye karşı küfür ediyorsunuz. Öyle bir şeyi inkar ediyorsunuz ki bunu inkar eden zat-ı âlinizin kitapları okuyup beğenmediğinizde, kızdığınızda verdiğinizi söylediğiniz cezanın aynısını hak eder. Çünkü birini dünyada Amadis'inde kitapları dolduran diğer maceracı şövalyelerin de olmadığına inandırmaya çalışmak, güneşin aydınlatmadığına, buzun soğutmadığına, toprağın doyurmadığına inandırmaya çalışmaya benzer. Bir başkasını Prenses Floripes'le Burgonyalı Guy olayının, Fierabras'ın Mantibl Köprüsü olayının doğru olmadığına inandırabilecek bir deha bulunabilir mi? Bunlar Şalman zamanında olmuştur ve şu anda gündüz olduğu ne kadar gerçekse o kadar gerçek olduklarına yemin ederim. Eğer bunlar yalansa, Hektor'da, Akileus'ta, Truva Savaşı'da, Fransa'da 12 asılzade de hala kargaya dönüşmüş halde gezen ve her an krallığında beklenen İngiliz Kral Arthur da var olmamış demektir. Hatta Geren Meşino'nun öyküsünü, Kutsal Kaseli arayış öyküsünün de yalan olduğunu, Tristan'la Kraliçe Isolde'nin, Guinevere ile Lancelot'un aşklarının uydurma olduğunu bile söylemeye cüret edeceklerdir. Oysa Büyük Britanya'nın en iyi şarap sakisi olan Nedime Quintanilla'yı gördüğünü hatırlayanlar vardır neredeyse. Öyle ki babaannemin süslü, heybetli bir saç şekli olan bir hanım gördüğünde, "Bak evladım, bu kadın Nedime Quintanyona'ya benziyor" dediğini hatırlarım. Buradan da anlıyorum ki ya kendisini tanımış ya da en azından bir resmini görmüş olmalı. Pierre ve güzel Magalona öyküsünün doğruluğunu kim inkar edebilir? Cesur Pierre'in üzerine binip havada uçtuğu tahta atı kurduğu, araba okundan biraz daha büyük olan Takoz, bugün bile kralların zırhlarında görülebilir. Takoz'un yanında da Babieca'nın eğeri vardır. Roncesvalles'te Roland'ın koca bir kalas iriliğindeki boynuzu bulunmaktadır. Bütün bunlardan da 12 asılzadenin Pierre, Sid ve Serüven peşinde koştukları söylenen diğer şövalyelerin var olduğu anlaşılmaktadır. İsterseniz cesur Lusitanyalı Juan de Merlo'nun gezgin şövalye olmadığını da iddia edin. Burgonya'ya gidip Arras kentinde meşhur Charnisenyörü Master Pierre'le, daha sonra da Basel'de Mestre Henri de Remestan'la çarpışmadığını, her iki çatışmadan da muzaffer çıkıp şanına şan katmadığını da söyleyin. Yine Burgonya'da iki yiğit İspanyol'un, Pedro Barba ve benim de soyundan geldiğim Gitter Quijada'nın, Saint Paul Kontu'nun oğullarını yenerek kazandıkları zaferleri, kahramanlıkları da inkar edin. Don Fernando de Guevara'nın macera peşinde Almanya'ya gitmediğini, Avusturya dükünün şövalyelerinden Messer George'la çarpışmadığını iddia edin. Suero de Quiñones'in geçit mücadelesinin şaka olduğunu söyleyin. Mestre Luis de Falses'in İspanyol şövalyesi Don Gonzalo de Guzman'la çarpışmasını da yalanlayın. Bunlar ve hem bizim memleketimizden hem de yabancı memleketlerden Hristiyan şövalyelerin buna benzer daha nice kahramanlıkları o kadar gerçek ve doğrudur ki burada tekrar söylerim, bunu inkar eden akıl ve mantıktan tamamen yoksun demektir. Heyet üyesi Don Quixote'nin gerçekle yalanı bu şekilde karıştırmasına, gezgin şövalyelik olaylarına ilişkin her şeyde ne kadar bilgili olduğuna şaşırdı ve dedi ki, "Senyor Don Quixote, Zat-ı Ali'nizin söylediklerinden bazılarının, özellikle İspanyol gezgin şövalyelerine ilişkin kısmının doğru olduğunu inkar edemem. Aynı şekilde Fransa'da 12 asılzadenin olduğunu da kabul ederim. Ancak Başpiskopos Turpin'in kendileriyle ilgili yazdığı her şeyi yaptıklarını kabul edemem. Çünkü aslında onlar Fransız kralları tarafından seçilmiş şövalyelerdi ve hepsi eşit derecede yiğit, soylu ve cesurdular. Olmasalar bile olmaları gerekirdi. O da şimdiki Santiago ve Calatrava tarikatları gibi bir tarikattı. Bu tarikatların üyesi olanların cesur, yiğit ve soylu şövalyeler olmaları gerekmektedir. Nasıl şimdi Saint-Jean Şövalyesi, Alcantara Şövalyesi diyorsak, o zaman da 12 Asılzade Şövalyesi denirdi. Çünkü bu savaşçı tarikata seçilenler 12 Asılzade'ydi. Sid'in ve Bernardo del Carpio'nun gerçek olduğuna hiç şüphe yok. Ama bence yaptıkları söylenen bütün kahramanlıkları yapmış olmaları epeyce şüphe götürür. Zat-ı Ali'nizin değindiği Kont Pierre'e ait kralların zırhlarında Babieca'nın eğerinin yanında yer alan Takoz'a gelince günahımı itiraf ediyorum. O kadar cahilim veya gözlerim o kadar kötü görüyor ki eğeri görmüş olduğum halde Takoz'u görememişim. Üstelik de Zat-ı Ali'nizin dediği irilikte olduğu halde. Orada olduğu kesin dedi Don Quixote. Hatta ve hatta paslanmasın diye meşin bir kılıfta saklandığı söylenir. Olabilir dedi heyet üyesi. Ama ben tarikat yemini edebilirim ki böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Olduğunu kabul etsek bile bu benim onca Amadis'in o anlatılan şövalyeler alayının öykülerine inanmamı gerektirmez. Zat-ı Ali'niz gibi şerefli, yetenekli, zeki bir insanın Saçma sapan şövalye kitaplarında yazılı bütün o tuhaf deliliklerin doğru olduğuna inanması için de bir sebep teşkil etmez. 50. Bölüm. Don Quixote ile heyet üyesi arasında geçen akıllıca tartışmalara ve başka olaylara dair. Bu da iyi doğrusu diye cevap verdi Don Quixote. Kralların izniyle ithaf edildikleri kişilerin onayıyla basılan, büyük küçük, fakir zengin, okumuş cahil, serf soylu, kısacası hangi mevki ve nitelikte olursa olsun her türlü insan tarafından büyük bir zevkle okunan ve beğenilen kitaplar yalan öyle mi? Üstelik de o kadar gerçek göründükleri, falanca şövalyenin veya şövalyelerin babasını, annesini, memleketini, akrabalarını, zamanını, yerini ve kahramanlıklarını ince ince günü gününe anlattıkları halde. Lütfen susunuz efendim. Söylediğiniz şey bir küfürdür. Benim nasihatımı tutun. Yapılacak en akıllıca şey bu kitapları okumaktır. Ne kadar zevk alacağınızı göreceksiniz. Söyleyiniz efendim, şu anlatacağımdan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Farz edin ki hemen önümüzde kocaman, fokur fokur kaynayan bir katran gölü görünür. İçinde bir sürü yılan, kertenkele ve daha çeşit çeşit vahşi, korkunç hayvan yüzmektedir. Bu sırada gölün ortasından uğursuz bir ses duyulur. Ey bu korkunç gölü seyreden şövalye! Her kim olursan ol, bu kara suların altında gizlenen hazineye ulaşmak istiyorsan, yüreğinin ne kadar korkusuz olduğunu göster ve bu kara kaynayan iksirin ortasına at kendini. Eğer bunu yapmazsan, bu karanlıkların altında yatan yedi cadının yedi şatosunun içindeki harikaları görmeye hak kazanamazsın. Şövalye bu irkiltici sesin söylediklerini duyar duymaz, bir hesaplaşmaya girmeden, nasıl bir tehlikeye atıldığını düşünmeden, hatta üzerindeki zırhların ağırlığından bile kurtulmadan, kendisini Tanrı'ya ve sevgilisine emanet ederek kaynayan gölün ortasına atlar. Hiç beklemediği bir anda tamamen kaybolmuşken, kendini cennet bahçesini gölgede bırakacak güzellikteki çiçekli kırlarda bulur. Orada sanki gökyüzü daha şeffaf, güneş daha parlaktır. Biraz ilerisinde yemyeşil, sık yapraklı ağaçlardan oluşan, yeşilliği ile gözleri mutluluk veren bir koruluk görür. Birbirlerine dolanan dalların arasında uçuşan sayısız küçük rengarenk kuşun, içten gelen tatlı şarkıları kulaklarını okşamaktadır. Bu korulukta küçük bir dere çıkar karşısına. Sıvı kristale benzeyen serin suları, elenmiş altını ve saf incileri andıran incecik kumların küçük beyaz çakılların üzerinden akmaktadır. Biraz ileride alacalı akikle düz mermerden yapılmış gösterişli bir çeşme görür. Ötede ise daha kabaca süslenmiş bir başka çeşme vardır. Dağınık yerleştirilmiş minik istiridye kabuklarıyla salyangozların sarı beyaz kıvrım kıvrım evlerinin arasına serpiştirilmiş parlak kristal ve sahte zümrüt parçacıklarından oluşan alacalı nakış, tabiatı taklit eden sanatın burada galip geldiğini kanıtlar gibidir. Sonra birden sağlam bir şato ya da görkemli bir saray görünür karşısında. Duvarları som altından, mazgalları elmastan, kapıları yemen taşındandır. Öyle mükemmel bir yapıdır ki yapıldığı malzeme elmas, lal taşı, yakut, inci, altın ve zümrütten aşağı kalmadığı halde işçiliği daha büyük hayranlık uyandırmaktadır. Peki bütün bunları gördükten sonra şundan daha güzel bir görüntü düşünülebilir mi? Şatonun kapısından dışarı çok sayıda genç kız çıkmaktadır. Süslü gösterişli kıyafetlerini şimdi kitaplarda anlatıldığı gibi saymaya kalksam hiç bitmez. Genç kızların en soylusu gibi görüneni, kızgın göle kendini atan gözü pek şövalyeyi elinden tutup, tek kelime söylemeden zengin şato veya sarayın içine götürür. Anadan doğma soyduktan sonra ılık sularla yıkar, ardından güzel kokulu yağlar sürer, incecik tülden mis gibi kokan bir gömlek giydirir. Sonra bir başka genç kız gelip omuzlarına en azından bir şehir değerinde bir pelerin atar. Bütün bunların ardından bize anlatıldığına göre kendisini bir başka odaya götürürler. Burada kurulu sofraların güzelliği nefes kesicidir. Ellerine amber ve güzel kokulu çiçeklerden damıtılmış sular serperler. Fil dişinden bir koltuğa oturturlar. Bütün genç kızlar olağanüstü bir sessizlik içinde kendisine hizmet ederler. Hepsi o kadar lezzetli pişirilmiş, o kadar çeşitli yiyecekler getirirler ki önüne, iştahı nereye yöneleceğini şaşırır. Yemeğini yerken kimin söylediği, nerede çalındığı belli olmayan şarkılar dinler. Yemek bitip sofralar kaldırıldıktan sonra şövalye koltuğunda kaykılır, belki de adeti olduğu üzere dişlerini karıştırırken, ansızın kapıdan içeri öncekilerin hepsinden çok daha güzel bir genç kız girip şövalyenin yanına oturur ve ona içinde bulunduğu şatonun neresi olduğunu, kendisinin büyü etkisi altında oraya getirildiğini ve daha başka şeyler anlatır. Bütün bunlar şövalyeyi şaşırtır, onun hikayesini okuyan okurları da hayran bırakır. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu kadarından da anlaşılıyor ki, herhangi bir gezgin şövalye öyküsünün herhangi bir bölümü okunduğunda, okuyan kim olursa olsun haz ve hayranlık duyar. Rica ederim bana inanın ve daha önce de dediğim gibi bu kitapları okuyun efendim. Göreceksiniz, hüzünlüyseniz hüznünüz dağılacak, canınız sıkkınsa keyfiniz yerine gelecek. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben gezgin şövalye olduğumdan beri cesur, kibar, cömert, terbiyeli, yardımsever, nazik, korkusuz, yumuşak ve sabırlıyım. Güçlüklere, hapislere, büyülere katlanıyorum. Bir deli misali kafese kapatılalı, henüz fazla zaman geçmediği halde, ben bileğimin gücü ve Tanrı'nın yardımıyla kader bir oyun oynamazsa, birkaç gün sonra bir krallığın hükümdarı olmayı ve o zaman içimdeki minneti, cömertliği kanıtlamayı düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz efendim, yoksul kişi herhangi birine cömertlik meziyetini gösteremez, her ne kadar fazlasına sahip olsa bile. Sadece dilekten ibaret kalan teşekkürse, fiile dökülmeyen inanç gibi ölü sayılır. İşte bu yüzden kaderin bir an önce karşıma imparator olma fırsatı çıkarmasını istiyorum. Gönlümün yüceliğini dostlarıma lütuflar yaparak göstermek istiyorum. Özellikle de şu zavallı Sancho Panza'ya, dünyanın en iyi insanı olan silahtarıma, kendisine uzun zaman önce vaat etmiş olduğum kontluğu vermek istiyorum. Tek korkum kontluğunu yönetecek kabiliyete sahip olmaması. Sancho efendisinin bu son sözlerini işitir işitmez dedi ki, "Senyor Don Quixote, zat-ı aliniz tarafından çok vaat edilen, benim tarafımdan da çok arzulanan şu kontluğu siz bana vermeye gayret edin. Ben size yemin ediyorum yönetecek kabiliyetim olur. Olmazsa da duyduğuma göre senyörlerin mülklerini kiralayan adamlar varmış. Her yıl belli bir kira karşılığında yönetimi üstlerine alıyorlarmış. Senyör de ayağını uzatıp hiçbir şeyle ilgilenmeden aldığı kiranın keyfini sürüyormuş. Ben de öyle yaparım. Ufak tefek hesabı yapmayıp derhal her şeyden vazgeçer, dükler gibi gelirimin keyfini sürerim, kim ne yaparsa yapsın." "Kardeşim Sancho," dedi heyet üyesi, "bu söylediğin gelirin harcanması ile ilgili tarafı. Bunun yanı sıra senyör adalet işleriyle de ilgilenmek zorundadır. İşte burada kabiliyet ve sağduyu, her şeyden önemlisi de doğruluk ve dürüstlük devreye girer. Eğer başlangıçta bunlar eksik olursa ortası da sonu da hatalı gider. Tanrı ise saf insanların iyi niyetine yardım eder, akıllı insanların kötü niyetini baltalar." "Ben bu felsefelerden anlamam," dedi Sancho Panza. "Tek bildiğim şu ki ben kontluğu elde eder etmez yönetmeyi de beceririm. Ben de herkes kadar ruha, herkes kadar bir cüsseye sahibim. Ben de herkes kadar kendi mülkümün hükümdarı olabilirim. Olunca da ne istersem onu yaparım. İstediğimi yapınca da mutlu olurum. İnsan mutlu oldu mu başka bir şey istemez. Madem başka bir şey istemez, tamam öyleyse gelsin şu kontluk. Tanrı'ya emanet olun, görüşürüz. Bir körün diğerine dediği gibi. Senin deyiminle bu felsefeler kötü felsefeler değil Sancho. Bununla birlikte bu kontluk meselesi üzerine söylenecek çok şey var. Don Quixote bunun üzerine atıldı. Daha fazla söylenecek ne olabilir bilemiyorum. Ben sadece yüce Galyalı Amadis'in bana sunmuş olduğu örneği izliyorum. O silahlarını Firme Ceziresi kontluğuna getirmişti. Aynı şekilde ben de hiçbir tereddüt duymadan gelmiş geçmiş en iyi gezgin şövalye silahtarlarından biri olan Sancho Panza'yı kont yapabilirim. Heyet üyesi Don Quixote'nin gayet iyi ifade edilmiş saçma sapan sözlerine, göl şövalyesi serüvenini tasvirine, okuduğu kitaplardaki kasıtlı yalanların onun üzerindeki etkisine şaşıp kalmıştı. Bir yandan da efendisinin vaat ettiği kontluğu elde etmeyi hararetle isteyen Sancho'nun sersemliğine şaşıyordu. Bu arada heyet üyesinin hizmetkarları erzak katırını handan alıp dönmüşlerdi. Bir halıyla çayırın yeşil çimenlerini sofra yapıp ağaçların gölgesine oturdular ve daha önce de söylendiği gibi arabacı öküzleri rahatça otlatabilsin diye yemeklerini orada yediler. Yemeklerini yerken birdenbire kuvvetli bir gürültüyle bir çıngırak sesi duydular. Ses hemen yanlarındaki böğürtlenlerle sık çalıların arasından gelmişti. Aynı anda çalıların arasından siyah beyaz boz benekli güzel bir keçinin çıktığını gördüler. Arkasından da bir keçi çobanı geliyor, dursun sürüye dönsün diye kendine has kelimelerle sesleniyordu. Kaçak keçi korku içinde yardım ister gibi insanların yakınına gelip durdu. Çoban da peşinden geldi ve iki boynuzundan tutup sanki düşünebilir, anlayabilirmiş gibi dedi ki: "Ah yaramaz, ah benekli, günlerdir sekip duruyorsun. Hangi kurt korkuttu seni kızım? Söylesene neyin var güzelim? Herhalde dişisin, ondan rahat duramıyorsun. Lanet olsun senin bu hallerine, senin gibilerin de. Hadi gel canım, gel. Ağlında, arkadaşlarının yanında, bu kadar mutlu olmasan da daha emniyette olursun. Sözüm ona, onları sen koruyacaksın, yol göstereceksin. Sen böyle yolunu şaşırırsan onlar ne yapsın?"